KBO'nun bir bölümüyle daha beraberiz sevgili dinleyiciler. Her zamanki gibi Kaliforniya'da bu tarafta ben Samet, İstanbul'da sevgili Nazım Cihan var. Ve bugün de ayrıca bir konuğumuz var. Sevgili Dilara bize Ontario Oakville'den mi katılıyor değil mi Dilara? Selam.
Evet, Oakville'deyim. Selam. Toronto'ya 45 dakika, 40 dakika mesafede farklı bir şehir.
Aynen öyle. Dolayısıyla üçlü böyle bir üçgen yaptık. Dünyanın farklı üç köşesinden farklı zaman çizelgeleriyle. İlginç bir deneyim olacak. Birimizde akşam, birimizde tam böyle öğle sonrası, birimizde sabaha karşı şeklinde.
Kaybolduk.
Dilara'cığım, istersen bize çok kısa kendinden bahset. Öyle bir giriş yapalım, sonra laf laf açar zaten.
Tamam, hemen bahsediyorum. Ben Fransızca öğretmenliği mezunuyum. İstanbul'da oturuyordum. Buraya gelmeden önce 7 ay öncesinde. Marmara Üniversitesi Fransızca öğretmenliği mezunuyum. Ama mesleğimi yapmadım. Daha sonra işte birkaç sene sonra mezun olduktan sonra bir işte evlendim vesaire. Çalıştım özel bir şirkette. Çevirmenlik yaptım. Ondan sonra çocuk oldu. Lida geldi dünyaya. Onu büyütürken işte dedik hani biz yurt dışına bir böyle bir yola çıksak mı, bir kapak atsak mı, gitsek mi diye. Hı-hı. Bu aslında hep aklımızdaydı benim. Eşim de Japonya'da yaşıyordu zaten ben tanıştığımda. Hani gene yurt dışına yerleşip yaşama gibi bir şeyimiz vardı, fikrimiz hep vardı. Çocuk olunca belli bir süre ertelemiştik ama gideceksek de çocuk ilkokula başlamadan bir yere gidelim. Hani yerleşelim, gitmeyeceksek de gitmeyelim gibi bir...
Aklınızda ülke var mıydı o karar alırken?
Aklımızda ülke yani... Şey, bir tek Japonya'da yaşadığı için Japonya bir yerde vardı ama ben pek istemiyordum. Çünkü hani kültür olarak bize yakın olsa da dil olarak ve yani seyahatler için süper, çok seviyoruz. Ama yaşayabileceğim bir ülke olarak tam göremediğim için ben biraz uzak kalıyordum açıkçası. Amerika'da çok karışık geliyordu bana. Gözümü korkutuyordu.
Doğru tespit.
Aynen. Avrupa'yı da eşim Cem istemiyordu. Aslında yoktu yani, belli bariz bir ülke yoktu ama biz bu hadi biraz daha araştıralım, böyle kulağımızın bir kenarında, aklımızın bir kenarında duruyordu bu. Bir arkadaşımız bizim, işte benim daha doğrusu, Türkiye'den eşiyle birlikte Kanada'ya yerleşti bizden bir sene önce. Ve onun vasıtasıyla başka Türklerle de tanıştım burada yaşayan. Buradaki yaşamın nasıl olduğunu onlardan birinci ağızdan dinledim. Nasıl gelebileceğimi öğrendim. Sonra dedik neden olmasın, hani mesafe okey ama yaşam standardı, eğitim. Yani bir çocuğu yetiştirebileceğiniz en iyi ülkelerden biri Kanada açıkçası. Hı-hı. O yüzden hani bunun üzerine eğildik. Bayağı bir araştırdık. Yolları araştırdık. Farklı farklı yollar var. Şimdi buna girmeyeyim. Onu da anlatırım yavaş yavaş.
Yok, ona girmeyelim ama tabii ki de herhalde bir sandıkla okyanusu aşıp illegal bir şekilde girdiğini de düşünmüyorum yani.
Yani tabii ki. Yok. Öğrenciyim burada. Öğrenci olarak geldim. Aynen. Daha sonra işte aşama aşama zaten. Sonra PR alıyorsun. Sonra vatandaşlık falan öyle ilerliyor.
Ne kadar zamandır oradasın?
7 ay oldu. Biz işlemleri başlatılı 1,5 sene oldu. Ama şey, hani buraya geldiğimiz tam 7 ay oldu.
Yani havuzdan yani çıkalı 7 ay oldu diyorsun.
Evet, aynen öyle yani. O 7 ay kesinlikle, ve nasıl geçti bilmiyorum. Çünkü zaten 2 ayı yerleşerek geçti buraya. Biz sadece 7 tane bavulla geldik. Ben Türkiye'den hiçbir şey getirmedim. Kızımın oyuncakları ve birkaç parça giysi haricinde. Hani evi bulup burada evin içine yerleşme, eşyalar vesaire şu bu derken bayağı bir 2 ayı 3 ayı geçirdik. Sonra okulum başladı burada. Okula gittim 1-2 ay. Sonra zaten virüs olayı patladı. Hmm. Eve kapandık. Yani ne nasıl ilerledi ve şu an bu noktaya nasıl geldim hiç bilmiyorum.
Aa, iyi cesaret ama ya. Hani tek başına gitme arzusuyla bir şeyleri bırakıp tekrar başlamak ayrı bir olay. Bir de ailece başka bir yere gidip tekrar sıfırdan başlamak, evet, daha da büyük cesaret.
Evet, evet. Yani herkes yapamazsınız, hani olmaz, o kadar kolay değil böyle bir karar almak vesaire diyordu ama insan karar verince bir şekilde bir gazla gidiyor yani.
Oraya gittiğin zaman İngilizce veya işte ben biliyorum ki hani hem Fransızca hem İngilizce konuşuluyor Kanada. Bilmiyorum hangi taraflarında, yani Quebec'te daha çok Fransızca olduğunu biliyorum. Hı hı. Ama siz gittiğinizde İngilizce sıkıntı oldu mu, olmadı mı? Ya sen zaten biliyorsundur da mesela şimdi senin çocuğun İngilizce mi öğreniyor veya Fransızca mı öğreniyor? Nasıl oluyor o işler?
Anlatayım hemen. Bizim burada bu bölgede konuşulan dil, resmi dil İngilizce. Fransızca da konuşuluyor ama İngilizce kadar değil yani benim şöyle diyeyim, buraya gelmek için illa Fransızca bilmen gerekmiyor bu bölgeye gelmek için. Ben okula başvurduğum için okul benden şey istiyor, ne derler? İngilizce yeterlik belgesi istiyor. Evet, buraya gelmeden önce ben IELTS'e girdim. TOEFL vesaire bir sürü sınav var. IELTS seçtim. Ve İngilizce yeterliğini belgeledikten sonra başvuruyorsunuz. İşte okul kabul ediyor, geliyorsunuz vesaire. Benim dil yeterliğim okeydi. Yani buraya geldiğimde bir zorluk çekmedim dil konusunda. Aynen. Ama dil yeterliği olmayıp gelmek isteyenler varsa, özellikle bir koleje vesaire başvurmak isteyenler varsa, önce 6 aylık bir dil okuluna geliyorlar burada. O 6 ayı tamamladıktan sonra koleje geçiş yapıyorlar. Dili öğreniyorlar. Hiç bilmeden gelen de çok. Yani direkt koleje değil ya da direkt Express Entry ya da PR alarak değil. Dil okuluna 6 aylık gelip sonradan bir koleje başvurup burada okuyanlar var. Bir de buraya gelmeden bir sene öncesi, yani bir sene içerisinde gittiği okulda ana dili İngilizce olan native öğretmenler tarafından full İngilizce eğitim aldı. Öyle olunca evet, yani öyle olunca biz buraya gelmek gibi bir şey olduğu için aklımızda bir sene öncesinden ona hazırlıklı olarak açıkçası ona öyle bir okula verdik ki bir taban oluşsun diye. Ve buraya geldiğinde hani herkesin dediği, yani belli komutları her türlü anlıyor. Belli komutlara her şekilde cevap veriyor. Yani dil konusunda okulda hiçbir sıkıntı yaşamadı burada. Ve çocuklar inanılmaz, yani sünger gibiler. 3 ay içerisinde Lida'nın İngilizcesi nasıl gelişti bunu anlatmam mümkün değil. Yani görenler şaşırıyor. Bizim yetişkin bir insanın kesinlikle yapamayacağı kadar İngilizceye hakim şu anda. Hatta bazen benden bile iyi, yani çoğu zaman telaffuzları vesaire kelimeleri o kadar iyi kaptı. O yüzden şey, aslında dil çok çok sıkıntı olmuyor. Hani özellikle çocuklar konusunda gelmek isteyip böyle acaba bocalar mı diye düşünen birileri varsa, hiç düşünülecek bir, dert edilecek bir konu değil. Yani onlar çok çabuk adapte oluyor. Bizden daha kolay adapte oluyorlar.
Bir de önden de biraz hazırlık olmuş. O da herhalde bayağı kilit bir öneri olabilir orada.
Ha, evet evet, onun hazırlık olduğu, ama olmasa dahi, yani herkesin imkanı da olmuyor bazen İngilizce eğitim aldırtmaya gelmeden, ama dil eğitimi almasa dahi çocuk sıfırdan İngilizce ile gelse buraya yine öğreniyor, yine hiçbir zorluk çıkarmıyor. Yani bir ay içerisinde bayağı Lida'nın o bir senede aldığı eğitimi burada bir ayda tamamlayabilir gelen çocuk, öyle diyeyim.
Yani temiz bir sayfa açtığı için çocuklar hayata.
Aynen.
O yüzden dolayı inanılmaz kolay adapte oluyorlar farklı kültürlere bile. O konuda haklısın.
Tabii tabii, kesinlikle. Ya,
bir de yaş da bence çok önemli. Bu ağaç yaşken eğilir midir nedir artık o. Bu, çünkü ben mesela ben kendimden böyle düşünürsem ki hatırlıyorum o yılları. 12-13'lerde falan veya başka insanlar 15-16'larda geldiğinde başka ülkelere, o biraz ergenliğin verdiği aşırı duygusal yüklemeyle ters de tepebiliyor o uyum süreci. Ama Lida'nın yaşlarında bence çok iyi bir zamanlama orada ayak uydurması.
Evet, yani ne kadar erken o kadar iyi. Benim zaten buraya gelmeden, Lida ilkokula başlamadan gideceksek gidelim dememin sebebi buydu. Çünkü Türkiye'de tam Türkçe eğitim sistemine giriyor çocuk ilkokulda. Ve her şeyi toplama, çıkarma, yazma neyse işte Türkçe öğreniyor bütün dersleri. Onları öğrendikten sonra buraya gelip İngilizce ilkokul birden devam etmesi biraz zorluyor çocuğu. Bayağı bir zorluyor. Yani onları baştan İngilizce öğrenmesi lazım. Kafası karışıyor. Ama ne kadar erken olursa yaşı o kadar iyi. Ama yine de tabii ki çocuk çocuktur yani.
Peki o dil dışında sizi çok zorlayan farklı kültürel şeyler oldu mu? Mesela ya şunu da burada bu kadar değişik yapıyorlar, hiç bana uymuyor dediğiniz.
Uymuyor dediğim bir şey olmadı. Burada bir tek sağlık sistemini henüz tam olarak deneyimlemedik. O bana garip geliyor. Bir kere ben ayağımı burktum. Feci buraya geldiğimiz ikinci hafta. Şimdi Türkiye'de olsa direkt alırım. Yani özel hastaneye gidiyorsun hemen, acilde müdahale ediyorlar vesaire. İşte burada o yok. Amerika'dan sen de biliyorsundur. Şey, önce walk-in kliniklere gidiyorsunuz. Oradan işte sizi gerekirse, gerekli görürlerse yönlendiriyorlar hastaneye vesaire. Yani acil bir durum olsa hastaneye gitsem hastanın aciliyetine göre de bekletiyorlar tabii. Hani 6 saat 8 aynen. saat bekleyen arkadaşlarım var. Çocuğu ateşli olduğu halde gibi. O yüzden bir tek şu sağlık sistemini hani tam içine dalamamış olsam da ufaktan gördüğüm ve etraftan duyduğum kadarıyla hani bize birazcık şey, uzak ve yabancı geliyor. Yani bir sağlık sistemiyle ilgili böyle bir şey var kafamda. Hani bize değişik gelen, bana daha doğrusu. Onun dışında kültürel anlamda bir de şu var. Bir de burada okula başladı. Burada öğretmenlerin, yani eğitim sistemi zaten çok farklı Türkiye'den. Öğretmenlerin çocuklara yaklaşımı da aşırı farklı. Yani Türkiye'de Lida bir oryantasyon süreci oluyordu okula ilk başladığında. Bir hafta boyunca mesela ben yanına gidiyordum. Okulda beni görüyordu istediğinde. Ağlıyordu, annemi istiyorum diyordu. Vesaire, bu ayrılma süreci bir haftayı falan buluyordu. Ama burada bir kere ilk günden kapıdan bırakıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Okulun içine dahi girmiyorsunuz. Tabii Lida buna alışık olmadığı için bu sisteme, Türkiye'de de hep beni beklediği için ve gördüğü için burada da öyle olacağını düşünüyordu. Bir de Türkiye'de çocuk ağlayınca sınıfta mesela okulda öğretmenler sarılıyor, kucağına alıyor, sıcak ilgi gösteriyor, konuşuyor. Yani şunu bir duydum ben iki öğretmeninden de. Lida Türkiye'de gittiği iki okulda da öğretmenleri bana hep şunu söylüyordu. Biz Dilara Hanım affedersiniz tuvalete bile gidemiyoruz. Lida kucağımızda sürekli, hani ayrılmak istemiyor bizden diye. Ama burada öyle bir şey yok. Öğretmenler çocuklara komut vereceği zaman ya da kendilerinin dinlenilmesini istedikleri zaman burada ses tonunu biraz yükseltiyorlar. Lida buna alışık olmadığı için en ufak bir şeyde bile çocuk, hani öğretmenim bana kızdı, öğretmenim bana bağırdı deyip eve geliyordu ve ağlıyordu, korkuyordu. Okula gitmek istemiyorum, öğretmenimden korkuyorum diyordu. Ki daha bu çocuk 4 yaşında. Ama ben anlatamıyordum ona, yani öğretmenin sana kızmadı, burada böyle vesaire diye. En güzel çözümü öğretmenleriyle konuşmakta buldum. Öğretmenleriyle de konuşunca dedim, Türkiye'de bunlar, yani öğretmenler böyle değil. Lida'nın öğretmenlerle ilişkisi böyle değildi. Hani sarılın, kucak istediğinde sarılın, kucağınıza alın, hani konuşun, sıcaklık gösterebilirsiniz. Benim için hiçbir sakınca yok. Öğretmenler de bana söylediği, hani burada veliler rahatsız olabiliyor bu durumdan. Bir yerde taciz noktasına girebiliyor. Hani öğretmenler bunu, veliler bunu istemediği için biz aslında böyle bir mesafeyi korumak zorundayız burada dedi. Ama ben onu söyledikten sonra herhalde anladılar Lida'nın durumunu.
Esneklik gösterdi.
Biraz düzeldi Lida'nın. Evet, esneklik göstermeye başladılar. Şikayetleri azaldı bizimkinin.
Ben şeye geri dönmek istiyorum. Bu sağlık sistemiyle ilgili şimdi Amerika'da, bilmiyorum neden son zamanlarda Kanada'nın sağlık sistemiyle hep kendilerini karşılaştırıyorlar ama senin anlattıkların çok farklı. O bakımdan çok iyi oldu. Mesela burada hep şey diyorlar. Kanada'nın işte sağlık sistemi mükemmel, bizimkisi değil. Niye onlarınkini takip etmiyoruz? Aynısını yapalım burada falan diyorlar. O bakımdan ilginç senin dediğin bu, hani 7-8 saat bekleme falan oluyor yine. Burada da oluyor zaten de, hani orada da olması. Biraz şeyi merak ediyorum.
Şehir efsanesi var ya Samet.
Neymiş?
Kanada'da sağlık ve eğitimin bedava olması gibi.
Evet, evet. Evet, evet aynen.
Acil bir durum oldu. Hı-hı. Sen hastaneye gidiyorsun. Bakıyorlar senin aciliyet durumuna. Eğer ki senden daha acil bir durum varsa ve süresi nedir, kaç doktor vardı şu anda bilemiyorum. Senin 8 saat, 9 saate kadar bekleyen var yani. Benim aynen. Arkadaşlarımdan da var açıkçası. Ama bu hastanesine göre, yoksa hani yani gittiği hastaneye göre değişiyor mu? Evet. Hakikaten acil değil miydi sağlık durumu falan bilmiyorum. Çünkü herkesin durumu kendine acil esasında bakınca. Yani.
Ya zaten burada parası olan konuştuğu için o bakımdan farklı tabii yine Kanada. Belki o yüzden o kadar imreniyorlar. Evet. Burada paran yoksa veya iyi bir işin yoksa sana sigortayı sağlayan, o zaman bittin. Hasta olma. Hasta olmak bir opsiyon değil.
Evet, sigorta yaptırmak zorundasın değil mi Amerika'da? Devlet vermiyor sana.
Kesinlikle.
Bizde şu an ikisi de yok. Ben öğrenci olduğum için. Şimdi de çalışma izni var ama şu an Türkiye'deki işine devam ediyor buradan. Henüz burada bir iş çalışmıyor yani. Buraya bağlantısı yok. O yüzden şu anda bir sağlık sigortamız yok. Bizde özel sigortamız var. Ben okula kayıt olurken okulun kendi yaptığı bana bir özel sigorta var. Ben de Cem'i Veli Dayı'yı ona kaydettirdim. İşte belli bir miktar para ödeyip onları da kendi sigortama dahil ettim. O yüzden hani OHIP, OHIP yani Türkçesi öyle okunuyor buradaki sağlık sistemi, sigorta olayı. O olmadığı için bizde direkt onunla ilgili de hani konuşamıyorum devletin. Şu hakların oluyor, şunu yapabiliyorsun vesaire diye. Çok o kadar detayına giremedim çünkü. Henüz.
Onu başka bir bölümde artık.
Olur inşallah.
Bu okuyorum dedin, oradan da muhabbeti oraya da getirmek istiyorum biraz. Ne okuyorsun, bir de ne tarz meslekler senin gibi gidenlere veya bunu dinleyip gitmek isteyenlere ne gibi meslekler sence daha elverişli orada?
Şöyle söyleyeyim sana. Şimdi biliyorsun Fransızca öğretmenlik mezunuyum. Ben mesleğimi yapmadım, evet. Burada kendi bölümünle alakalı bir bölüm de okuyabilirsin. Ya da yüksek lisansı yapmak istiyorsan master, doktora vesaire ona da başvurabilirsin. İkisi de okey. Ben kendi bölümle alakalı bir bölüm okumak istemedim. Benim burada okuyabileceğim bölümün hafif, hani neye göre, kime göre belki yine. Çünkü umduğum gibi de olmadı hafiflik konusunda, onu da söyleyeyim. şu an beni bayağı cayır cayır yakıyor yani. Ve tasarım okuyayım istedim. Yani hobi olarak çizim yapmayı seviyorum. Öyle sanatsal şeylerle ufak tefek elimi oyalayacak şeylere ilgim var. Dedim hani kendi çapımda bloğum var. Hani kendim bir şeyler banner tasarlamaya çalışıyordum böyle ufak çaplı. O yüzden dedim ki ay bari bunu okuyayım. En azından hani kitabından öğreneyim ne yapıyorsam. Bir şeyler öğrenirsem belki hem Cem de destek olur takıldığım yerde bana okurken, okuma sürecinde. İleride de bir şeyler öğrenirsem belki bir şeyler yapma fırsatımız olur dedim. Bir de şu önemli. Burada okuduğunuz bölümden mezun olduktan sonra okuduğunuz bölümle alakalı bir işte çalışmanız gerekiyor PR süreci için. Ben medya bölümünü özellikle seçtim ki çok geniş bir alan. Yani medya çok spesifik bir şey olmadığı için içerisinde reklam var, tasarım mantıklı. Var, grafik var, şu var, bu var. O yüzden hani iş bulma olasılığım daha fazla olur düşüncesiyle bu bölümü seçtim. Gelenler de bunu düşünerek bir bölüm seçsin. Yani bir de şu önemliydi. Okulun, seçtiğim okuldaki bölümün benden bir background, o bölümle ilgili bir şey istememesi lazımdı. Yani tasarımla ilgili bana bir portfolyo gösterdiyse gösteremem. Çünkü yok yani bilmiyorum. Sıfırdan öğretecek bir bölüm olması gerekiyordu ki çoğu bölüm esasında bu konudaki bununla alakalı, medyayla alakalı ya da tasarımla alakalı çoğu bölüm bir background istiyor, bir şey görmek istiyor okula kabul etmeden önce. Yani onlara iyi araştırmaları lazım. Okulun istediği dil puanının iyi bakmaları lazım ki o puan tutturmaları gerekiyor okula kayıt olabilmeleri için sınava girdiklerinde ve iş olanaklarına bakmaları lazım.
Ya şey değil yani kafama göre geleyim bir şey okuyayım ondan sonra onunla alakası olmayan bir herhangi bir işe başvururum oradan devam ederim gibi basit bir şey değil yani gitmek isteyenler için.
Pek değil. Yani PR başvurmak istiyorsa o puan Express Entry deniliyor. Puanlama sistemini etkiliyor. Yani burada okuduğum bir bölüme bölümde çalışıyor olman lazım. Şöyle bir güzelliği var. 2 senelik bölüm okuyunca sana 3 seneye kadar çalışma izni veriyor. Yani 5 sene buradasın kafadan. Düşününce. O 3 sene içerisinde de bir şekilde iş bulunup çalışılır yani.
Şey deniyor zaten. Kanada'da dikkate alınman için Kanada'da bir diploma sahibi olman gerekiyor şeklinde bir sürü şey gördüm.
Evet kesinlikle öyle. Türkiye'deki en iyi üniversitelerden en iyi diplomaları getir, en iyi yerlerde çalış, iş tecrübeni getir. Yine de sana soruyorlar ilk sordukları şey gene bu arkadaşlarımdan ve buradaki okuduklarımdan duyduğum Kanada tecrüben var mı? Yok diyorsan öncelikli olanlar onlar. Senin geçmişin hiçbir şekilde onları ilgilendirmiyor Türkiye'deki geçmişin. Tabii istisnalar var yani bir şekilde oluyor. Olmaz olur mu? Ama ilk baktıkları şey bu. Yani ben burada Express Entry'ye başvuracağım zaman PR için şöyle bir puanlama sistemi var. Senin yaşın, dil bilgin, Kanada'da daha önce yaşadın mı, çalıştın mı, okudun okul vesaire her şey çok etkiliyor. Ve belli bir puanı tutturman gerekiyor. Ama en önemli iki etken var dil ve yaş. Çünkü genç ve nitelikli nüfus istiyor Kanada. Evet, şimdi ben mesela burada 2 sene okuduktan sonra 2 sene burada okumuş ve yaşamış olacağım için ben Express Entry'ye başvurduğumda bu benim puanımı arttıracak. Burada bir tecrübem olduğu için zaten süreç böyle ilerliyor. Hani baştan puanlama sistemiyle gelemeyenler benim gibi okul yoluyla geliyor.
Bu genç ve dinamik insanlar istiyor dedin. O diğer soracağım şey aklıma getirdi. Herhalde şey ünlüdür yani bu göçmenlere biraz daha kapısının açık olmasıyla Kanada. O yüzden ihtiyacı var genç ve dinamik ve eğitimli insanlara zaten. Aynen.
Evet.
Hedefleri büyük.
Şöyle mesela bizim arkadaşlar geldiğinde puan biraz daha düşüktü tutturulması gereken puan. Bir sonraki sene biz başvurduğumuzda puanlar biraz yükselmişti. Talep arttıkça puanları yükseltiyorlar tabii. Herkesi de alamayacakları için.
Yarış.
Fazla süzgeçten geçiriyorlar. Ama her koşulda Kanada göçmenleri yani bünyesinde barınan göçmenleri, nitelikli göçmenleri her şekilde destekliyor öyle diyeyim.
Kanada 2019 senesinde 340 bin göçmen almış.
Oo.
Hatta doğru. 2020 senesindeki hedefleri 370 binmiş. Fakat bu pandemi dolayısıyla bayağı düştüğü için de 200 bin civarında yine de göçmen alacağı konuşuluyor. Evet. Doğal olarak şey oluyor. 2021'de daha fazla alma ihtimali var 2022'de.
Evet. Yani puanları düşürebilirler bir ihtimal. Şu an daha az göçmen alacağı için bu sene.
Evet. Yani o 480'leri 440'lara çekme ihtimalleri varmış gibi söylentiler okudum.
Yani Trump'ın mükemmel Glorious Americas'ı düşürmeye çalışırken sayıları Kanada arttırıyor diyorsun.
Ya evet. Birisi yanlış yapıyor acaba hangisi?
Göreceğiz ama umarım gören ben olmam yani.
Şeyi sormak istiyorum Dilara sana. Şimdi 7 aydır Kanada'dasınız. İşte Kanada'nın göçmen politikalarını 3 aşağı 5 yukarı hepimiz duyuyoruz. Peki orada benim de duyduğum böyle gizli bir ırkçılık tavrı var mı? Dışarıdan gelen Asyalı, Afrikalı ya da Avrupalı'ya karşı.
Benim gördüğüm yok. Ya ben hiç yani okulda dahi 2 ay belki 3 ay aktif olarak sabah gidip akşam dönüyordum. Yani okul kampüs içerisindeydim ki birçok milletten öğrenci var. Hı hı. Hatta 2 ay boyunca da arabayı alana kadar toplu taşıma kullandım. Yani 3 vesait değiştiriyordum günde. Ve dışarıda gördüğüm, okulda gördüğüm, etraftan duyduğum öyle belli bariz bir ırkçılık olayı yok.
Böyle şey diyor insanlar. Hani evet direkt bir ırkçılık olarak değil de böyle sanki hani hissettiriyor sana böyle konuşurken bu Amerika'da daha yaygın olan hani
gözleriyle
burun kıvırma şeklinde olanın biraz daha hafif versiyonu olduğunu söylüyorlar.
Tahminim iş dünyasında mutlaka vardır ama ben daha o dünyaya giremediğim için üniversite yani şeyinden çıkamadığım için ben şu anda belli bir kafesin içerisinde gibiyim.
Yani.
Orada da herkes eşit yani. Öğrenci de yani öğrencilerin çoğu yabancı, yerli bulmak çok zor. Öğretmenler bile yabancı, çok fazla öğretmen var. Yani kimsenin kimseye ırkçılık yapıp kötü bakacak durum yok. Anladın mı?
Herkes göçmen.
Aynen öyle. O yüzden yani belli bariz gördüğüm, yaşadığım, tecrübe ettiğim bir durum olmadı. Ama yakın çevremde komşularım vesaire iletişimimiz gayet güzel yani hiç öyle bir şey de hissetmedim. Aman Türkler gelmiş buraya, hiç bunlara bakıp selam vermeyelim falan olmadı yani. O yüzden benim için henüz yok. Yani ileride bu durum değişir mi bilmiyorum açıkçası.
Yani umarım değişmez.
Aynen. Evet.
Bu herhalde kültürden falan bahsederken buz hokeyi de oranın milli sporu, onu da söylemeden geçelim. Gittin mi? Evet. İzledin mi bir buz hokeyi maçı gittiğinden beri?
Buz hokeyi izlemedim ama Lida'yı buraya getirdim. Okula başlamadan hokey derslerine başladı Lida.
Hadi ya.
Evet. Buz patenini ilk yaptığım şey onu buz patenine yazdırmak oldu. Çünkü burada çocuğu sosyalleştirebilmek için okuldaki arkadaşlarından kendini hani ayrık, yabancı hissetmesin diye onların kültürüne birazcık daha dahil olması gerekiyor. En azından bir fikir sahibi olsun. Yani çocuğun yaşı da önemli değil çocuk. Orada bana buz pateni yapıyorum, buz hokeyi oynuyorum dediğinde ben Lida öyle baksın bu ne diyor desin istemediğim için. Ve sporu da çok sevdiği için. Karı soğuğu da çok seven bir çocuk Lida. O yüzden okulda başlayana kadar onu oyalamak, biraz sosyalleştirmek adına ben onu burada yazdırdım. Kursa gittik biz haftada 2 gün. Çok güzel buz pateni yapıyor. Yani çok güzel kaymaya başladı. Ama tabii pandemi patlayınca onlar da şu anda durduruldu. Aynen. Maalesef. Ama daldık içine yani. Göbeğinden daldık. Ufacık daha yeni yürümeye başlayan çocuklar ellerinde sopalar tak tak buza vuruyor falan. Çok şirinler. Ama henüz gidip böyle bir maç izleme gibi bir durumumuz olmadı. Fırsat olmadı yani.
Sizin Lida çok sosyal anladığım kadarıyla da sizin sosyal hayatınız nasıl eşinle? Adaptasyon kısmında.
Ya biz Türkiye'de de çok sosyal değildik. Yani eşim de ben de çok fazla dışarı çıkıp böyle sosyalleşelim. Hadi akşamları hani arkadaşlarla dışarıda buluşalım, içelim kahve vesaire. Yani şey yok. Böyle pek bir sosyal hayatımız yoktu. Çok arada böyle arkadaşlarımızla görüşürdük ailecek vesaire ama aşırı sosyal olmadığımız için burada çok yabancılık çekmedik duruma. Burada da Türk arkadaşlarımız var bizim. Hatta Okvilli Kızlar diye benim WhatsApp grubum var. Hepsi hepsi Türk annelerden ve babalardan ve çocuklardan oluşan bir grup. O yüzden böyle hani gene pandemi girdi araya yani ama ilk geldiğimizde girdiğimiz ortam yine Türklerin olduğu bir ortamdı. Burada sosyalleşmek adına yani. Arkadaşlardan birinin doğum günü vardı, oraya gitmiştik. Ama yani ikimiz de çok aşırı sosyal değiliz. Ben hatta biraz daha sosyalim Cem'e nazaran ama yine de bir sıkıntı çekmiyoruz yani. Türkiye'deki hayatımızın benzerini yaşıyoruz burada, öyle değil.
Büyük mü Türk popülasyonu genel olarak sana yakın çevrelerde?
Çok fazla. Özellikle Oakville'de çok fazla Türk var. Çok göçmen alan bir şehir. Hatta burada yaşayan arkadaşlarımız, yani 7-8 senedir yaşayanlar var. Bizim bu oturduğumuz evin bulunduğu bölgenin hani bir zamanlar dutluktu derler ya dümdüz arazi olduğunu söylüyorlar. Yani 3-4 sene öncesine kadar ki bu evler zaten 1-2 senelik. Çok acayip yeni bir kentleşme, yerleşme var burada. Çünkü çok fazla göç alıyor. Ve dediğim gibi Türk de çok fazla.
Hadi ya. Çünkü Samet'in en büyük yaralarından biri. Samet çünkü yaşadığı bölgede 7 Türk olarak hayatını devam ediyor ve en büyük problemi de Türk marketine ulaşmak. Değil mi Samet?
Bizde 1,5 saatlik bir araba yolculuğuyla ilk Türk ürünlerini bulabildiğin markete gidebiliyorsun, Sacramento'ya.
Geçen aldığın kargo sonrasında yaptığın sevinç gösterileri hatırımda.
Evet. Kargolarım Los Angeles'tan geliyor benim. 8 saat öteden özel şeyle yolluyorlar. Bu erimeyen buz mu ne varmış artık. Amerikalılar bulmuş her şeyi zaten.
Kesin.
Bir şeyler koyuyorlar kutunun içine. Erimeyen buzla Los Angeles sıcağından erimeden geliyor etler, metler, sucuklar falan. Buradan da reklamım almış gibi olduk işte. İkbal sucuk falan. Ya sizde sıkıntı yok demek ki o kadar Türk varsa. Sen yapıyorsundur alışverişini.
Ya şöyle söyleyeyim, 15 dakika mesafede bizim Türk marketi var, hatta birçok var Türk marketi burada yakın çevrede, hatta online de söylüyorsun geliyor yani, ama daha bir defa gitmişliğim yok.
Hadi ya.
7 aydır yok, henüz bir özlem duymadım ama geldik ya, buraya geldik, biz Türkiye'de yapmadığımız bir şey yapmaya başladık burada, bir baktım Cem lahmacun açıyor. Ama daha ikinci ayda falanız yani. Ondan sonra bir gaza geldik öyle, ben pideler yapıyorum falan, işte neymiş işte bilmem ki ne yöresine ait pideler araştırıyorum falan. Ya Türkiye'de olsa öyle canımızın çekip yemeyeceği şeyler, ama daha 7 ay olmuş geleli. Yesen ne olur, yemesen ne olur halbuki, ama işte deniyoruz yani öyle.
İkinci üçüncü yılda o çok vuruyor. Ben ondan sonra bir çaydanlık aradım. Kaydanlığımı aldım. Ama şey, sen takip ettiğim kadarıyla biraz baktım. Bu meşhur Kanada maple syrup falan, o tarz şeylerle akıtmaları götürüyorsunuz yine yani sonuçta.
Evet yani şöyle Samet'ciğim, Türkiye'den gelirken ben 3 kilo bal taşıdım buraya.
Vay.
Ve kavanoz taşıdım. Çünkü Lide'ye ben doğal bal yediriyordum. Orada burada ne bulacağımı bilmediğim için bilmediğim bir balı da yedirmek istemedim. Bal konusu biraz riskli çünkü. Hmm. Çok şeker, glukoz oluyor sırf. Sahte bal çok fazla var piyasada. Burayı bilmediğim için Türkiye'den taşıdım. Cem şeyi çok seviyor. Maple syrup çok seviyor. O yüzden o yiyor yani. Ben daha ağzıma sürmedim. Lide da yemedi. Aa. Ama onun için evet alıyoruz. O krepleri falan yiyor. Cem direkt bal. Lida direkt bal yani. Baldan başka bir şey vermem ben ona. Kreplerin üzerine sıktığım, o gördüğüm bal buradaki.
İyiymiş ya.
Evet, ama Maple'da var yani. Onu da yiyor bizimki Cem. Büyük çocuğum yiyor.
Peki yemekten bahsetmişken çok ilgincime gidiyor çünkü Amerika'da yok. Bu sütün bir çanta içinde falan satıldığı rivayete göre reyonlarda bulunabilir.
Poşette
ya da
satılıyor.
Poşette satıldığına göre rivayetler var. Doğru mudur o ve neden öyledir? Çok merak etmişimdir her zaman.
Ya ben buraya gelmeden önce Amerika'da öyle sanıyordum. Değil mi Amerika'da
yok,
öyle?
Bizdekiler onu görse onlar da bayağı bir şaşkın olur diye düşünüyorum.
Hadi ya. Burada evet poşette satılıyor. Yani 5 litrelik poşetler, naylon poşetlerde alıyor millet sütleri. Ben daha hiç almadım çünkü onu koyacak bir kabım yok yani. Ben bizim Türkiye'de 5 litre süt giriyorsa eve, o süt ya yoğurt olur ya sütlaç olur. Ya ben 5 litre sütü evde depolayacak bir yerim yok. Tüketemem de. Hiç almadım o yüzden poşetli.
Çok çok ilginç ya. Poşette niye satıyorlar acaba o sütü? Tam anlamış değilim ama çok rast geliyorum internette ona.
Bir mantığı vardır ama.
Ya mantığı şöyle, varil demeyeyim de ne denir ona? Bir şeyler var. Çok geniş kapasiteli sevil gibi sütler için şeyler satılıyor. Muhtemelen dolabın içine onu yerleştiriyorlar. İstedikleri zaman açıyorlar sevilin ağzını, bardağı dolduruyorlar. Bittikçe boşaltıp yerine koyuyorlar, refil yapıyorlar yani. Hmm. Öyle bir mantık olabilir. Genelde dolabın aileler için çok mantıklı aslında. Yani çünkü burada 8 çocuklu aileler var yani. Onun evine 5 litre süt değil 10 litre koysan da tükenecek bir şekilde. O yüzden muhtemelen daha hesaplı olması açısından o yola giriyor olabilirler yani. Bana mantıksız gelmiyor. Mantıklı. Kalabalıksan. Benim için mantıksız.
Var mı süt, maple syrup dışında unuttuğumuz böyle, ya buraya gelenle mutlaka bunu yesin, burada çok meşhurdur dediğin, benim bilmediğim, Cihan'ın bilmediği?
Burada yesin dediğim yok. Yani,
Kanada tavuğu.
Kanada evet, tavuğu.
Aynen yani.
Hayır, soğuğu.
Soğuğunu yesin.
Soğuk. Yani fast food olarak burada en çok tüketiliyor. Kanada'nın kendine ait yöresel diyebileceğim bir yemek duymadım. Yok bence. Çünkü çok fazla gene göç aldığı için çok fazla karışık mutfaklar var burada. İşte Greek mutfağı var, şey var, ne bileyim uzak doğu çok fazla. Yani nasıl denir bilmiyorum. Ya farklı farklı kültürlere ait çok fazla yemek var. Çok karışık yemekler
yok,
var.
Yok anlıyorum. Dediğini anlıyorum çünkü Prag'da yaşarken Prag'ın kendi ya da Çek Cumhuriyeti'nin kendi yemeklerinden çok, yemin ediyorum bir yılda her türlü Asya yemeği yedim. Her taraf Asya restoranıydı göçmenlerden dolayı.
İşte burası da aynı. Öyle düşün.
Olmadıkları yer
büyük,
var mı?
Pırağın büyük versiyonu. Yani yemek konusunda çok fazla şey olduklarını söyleyemeyeceğim.
Ya zaten o Cihan'ın bahsettiği soğuk onun zaten bir şeyi odur, sebebi odur zaten de. Hazır Cihan da o soğuğu araya sıkıştırmışken bu son 7 ayda geçtiğimiz işte tam kışın orta zamanlarında yaşadın mı bu meşhur Kanada soğuğu ve işte?
Tabii ki ben buraya geldiğimde, yani daha doğrusu biz geldiğimizde lapa lapa kar yağıyordu. Ama yerlerde çok fazla kar yoktu. Uçak indi, karla karşıladı bizi Kanada. Ertesi gün Airbnb'den ev kiralamıştım ben. 15 gün boyunca o evde kaldık. Bu oturduğumuz eve bir sokak ötede yakında bir ev. Ve bahçesi olan bir evdi. Sabah bir uyandık, şey açılmıyor.
Kapı.
Cam. Kapıyı açamıyoruz.
Cam açılıyor ha.
Cam açılmıyor. Ama şey yerden bahçe camları olur ya. Öyle bir cam yani değil. Lida zaten çığlık çığlık. Anne kar, anne kar falan diye. Bir baktık dedik iyiymiş yani. Güzel karşıladı bizi Kanada. Hatta hoş bir geldin. Fotoğraf çekmiştim orada. Aynen hoş geldin oldu. Şey bizi çok hani böyle soğuğu çok etkilemedi. Çünkü biz çok soğuk seven insanlarız. Özellikle ben ve Lida'yı da öyle alıştırdım. Ama en soğuk eksi 27'yi gördüm burada. Ama soğuktu. Yani soğuktu. Yani yakıyordu öyle bir soğuk. Şey benzin alacaksın arabaya. Eğer eldivensiz gidersen cort diye yapışıyorsun yani şeye, benzin pompasına.
Hadi ya.
Tabii canım çok fena yani. Yapışıyor ve el yanık yanıyorsun. O yüzden eldivensiz asla çıkmaman lazım. Öyle dokunmaman lazım her yere. Yani dilini direğe yapıştır. Çıkartamazsın. Kesmeleri gerekir. Öyle bir öyle bir soğuk oluyor yani.
Filmlerde çizgi filmlerde gördüğümüz gerçek oluyor.
Evet o gerçek. Gerçek o. Aynen. Güzel. Ben seviyorum. Kanada'yı sevdim yani. Soğuğuyla da sevdim şu an için. Beni şikayet ettirecek, bir rahatsızlık verecek bir durum olmadı. Ama gelmeden gözümü çok korkutmuşlardı. Kar küreyeceksin. Ya tamam küreyim. Yani ne var kar küremekte? Olur mu öyle? Her sabah akşam kar küremek kolay mı? İşte arabayı park edemiyorsun, arabayı çıkartamıyorsun. Sürekli kar küreyeceksin. Beni bununla korkutuyorlardı herkes ama. Artık yani kar küredim. Ne kadar küredim? İki defa küredim. Yani çünkü şey ya yani kar yağmaya başladığında bir tabanı almanız gerekiyor ki üzerine yığıldığında ağırlık olursa daha sonra daha zor kazıyorsunuz. Bir kere o zaman temizliyorsunuz. Onun dışında sürekli bir temizlik gerekmiyor açıkçası. Tabii daha farklı bölgelerinde Kanada'nın daha yoğun olabilir ama bu sene burada dediklerine göre normal olması gerektiği kadar soğuk geçmemiş. Bilmiyorum önümüzdeki sene beni ne bekliyor ama şu gördüğüm kadarıyla beni çok rahatsız
ediyor. Küresel ısınma sizi de
vurdu. Teşekkürler küresel ısınma.
Evet aynen öyle. Maalesef.
İlginç bu. Bunu söylemen çok hoşuma gitti çünkü ben de yani senin muhabbetinle alakalı değil ama başka insanı başka yerle taşınırken duydum o kar küreyeceksin cümlesi. Nedense böyle bir genel bir fobi var evet. Türkiye genelinde. Uzak soğuk bir yere gidiyorsan.
Sen kar görmeyeli kaç sene oldu sana?
Ben işte şeyde bu Christmas değil Şükran gününden sonra gördüm. Geçen Şükran günü yani ne oluyor?
Televizyonda falan mı gördün? Nerede gördün?
Yo bizim Megeli'ye var ya seni götürmüştüm. Oraya 20 dakika sürdüm mü evet. Kışın lapa lapa kar dağlara çıkınca. 20-25 dakika uzaktı.
Bekleriz buraya çok kar istiyorsanız.
Yani çok... Çok istemiyorum ama hayır da demem. Severim yani dozun.
Hiç istemiyorum.
Hiç istemiyorum dedi cebime.
Şey söyleyeyim size. Bana sordunuz yani burada kültürel olarak sizi etkileyen bir şey var oldu mu diye. Şey benim çok hoşuma gitmişti. Mesela o karda yürümekte zorlanıyorsun ama 70-80 yaşında hani insanlar çıkıyor o karda yürüyorlar yani kar fırtınasına bakmadan yürüyorlar ve o kadar alıştırmışlar kendini bu yaşam standardı bu çünkü başka yapabileceği bir şey yok. Adam buna göre kendi hayatını kurmuş ve onları görmek böyle sabah çıkıyor karın üzerinde spor yapıyor falan yani yaşlı dedeler, nineler. Bu acayip beni şey etkilemişti, çok hoşuma gitmişti. Ve hayat şey, nasıl diyeyim, pazar günü mesela kahvaltıya geliyorlardı. Biz kar fırtınasında bir gün gitsek mi gitmesek mi acaba, hadi zorlanır mıyız derken hadi çıkalım gidelim dedik. Ama gelmişti 80-90 yaşında karı koca, siparişi zor veriyor. Ama yani oraya kadar... Üşenmemiş. O çok hoşuma gitmişti.
Bunu daha önce anlatmış olabilirim başka bölümlerde ama çok kısa yine anlatayım çünkü hep aklıma geliyor bu. Prag'da da çok aşırı bir soğuk ve kar var. Kışın inanılmaz sert geçiyor orası. Bir gün yağdı işte gece aşırı bayağı kapladı kapıları dediğin gibi senin. Zar zor kapısını açtım oturdum apartmanın ana bir caddeye bakıyor. Çok kalabalık üzerinde işte tramvay var iki tane şeritli arabalar gidiyor geliyor falan normalde. Kapanmış o tamamen yani kilit hiçbir trafik bir şey yok tramvay falan. Öyle dışarıya çıktım kafamı çevirdim abi tam ortasından o geniş yolun ana caddenin bir tane eleman kayak takımlarını çıkarmış kaya kaya aşağı doğru gidiyordu. İşe gidiyordu sırtında çantasıyla. Çok süper.
Süper ama ya.
Çok süper. Ya gözlerime yani bir bazen yanamayıp iki yere bakıyorsun ya hani ne gördüm ben ya böyle vın diye geçti önümden bayır aşağı. Çok ilginçti. De, ya adamlar alışmış. Adamlar kahvaltıya da gidiyor. Evet, evet. Kayak takımı çıkarıp işe de gidiyor. Çok ilginç bir dünya yani.
Tabii tabii. Yani burada mesela Ali'de okula başladığında feci kar vardı. Yine yani yolu göremiyordun. Öyle bir kar kaplıydı. Ama okula yakın olan yerlerde, evlerde veliler çocukları okula yürüyerek getiriyor ya normalde. Şey, kızaklarla getiriyorlar. Yani burada çeke çeke getiriyorlar. O kadar keyifli ki.
Ya sonuçta ayak uydurmuşsunuz siz zaten anladığımız kadarıyla. Bir de çocuğunun da böyle hemen dili kavraması falan büyük avantaj. O bakımdan da sıkıntı yok. Çok aslında sizin için deyim yerindeyse taşlar yerine oturmuş.
Evet evet aynen öyle. Ya ben Bukalemun gibiyim zaten. Yani bir ailem nerede? Ben orada her ortama ayak uydurabilecek bir insanım. O yüzden çok fazla sıkıntı olmadı. Lida da bizim gibi. O da çabuk adapte oldu. Türkiye'yi mi daha çok seviyorsun? Kanada'yı mı diyorum ki? Yani hiçbir şekilde şey yok. Hani aşılama falan tuzak yok soru. Yani. Tuzak soru evet ama Kanada'yı çok seviyorum diyor. Çünkü en son yeni en taze anıları burada şu anda. Keyif aldığı şeyler. Zaman zaman yani Türkiye'yi de hatırlıyor. Özlüyor. Arkadaşlarını özellikle çok özlüyor. Sürekli kamerayla görüşüyoruz. Hani gece uyanıp ağlıyor ben işte Ela'yı özledim vesaire diye. Ama genel olarak baktığında burayı seviyor yani. Hiçbir zaman evimize gidelim, öteki evimize gidelim demedi. Burayı acayip benimsedi, kabullendi. O yüzden o da bizim için büyük bir rahat.
Gayet pozitif bir Kanada bölümü oldu şu dakikaya kadar.
Evet, evet. Ya şey söyleyecektim, unuttum. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Bir lanet bir şey var, yazı var. Kanada'ya gelen İzmirli midir nedir? Duydunuz mu?
Yok.
Bilmiyorum ama. Hayır. Bir İzmirli'nin hikayesi. Tamam, İzmirli'nin hikayesi var, onu okursunuz işte ilk haftalarda, ilk günlerde işte muhteşem Kanada, ne kadar güzel, karı seviyorum, manzara müthiş, işte ikinci gün, üçüncü gün falan derken böyle o güzellik oluyor işte, lanet olsun buraya geldiğim güne falan diye devam ediyor. Öyle bir hikaye var. Yani ben buraya geldiğimden beri, hatta gelmeden öncesinden beri insanların bana söylediği işte kar küreceksin derken sürekli bu yazıyı herkes bana copy paste herkes bana bunu paylaşıyordu. Ben diyorum yok iyiyiz, mutluyuz, bizim için bir sıkıntı yok vesaire. Buradan tekrar söyleyeyim. Seviyoruz yani, burada yaşamaya alıştık, bizim için sıkıntı yok.
Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha siz podcast dinleyicilerinin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi ilk önerileri sevgili konuğumuz Dilara'dan almasak mı acaba?
Hadi bakalım alalım.
Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Ben Lida hamile kaldığımda ben YouTube videoları çekmeye başlamıştım aslında. YouTube'da vlog çekiyordum. Bayağı da bir iyi gidiyordu ama Lida doğduktan sonra 3 aylık olunca işler büyüdü tabii benim onunla ilgilenmem vesaire, vakitsizlik, yorgunluk derken YouTube'u bıraktım. Kaynaklara baktığımda hani bir çocuk 3 aylıkken ne yapar? Her şey farklı bir şey söylüyor. Ben de kendi bilgilerimi, kendi yaşadığım tecrübelerimi, çocuğum gelişimini ay ay anlatabileceğim bir blog olsun dedim. Yazı yazmaya başladım. Zaten yazı yazmayı çok seviyordum öncesinden beridir. Farklı bloglarda da yazdım. Kendi blogumu oluşturdum. İşte içimdeki anne.com diye. Orada Lida ile ilgili annelik üzerine kullandığım ürünlerden yetiştirdiğim sürece doktor kontrollerinden, aylık gelişiminden 3,5 yaşına kadar sanırım sürekli yazdım yani. Oradan faydalanan çok fazla arkadaşım var. Sürekli çok dua alıyorum açıkçası o blog için. Ama onun dışında yani buraya geldiğimden beri yazamıyorum. Fırsat bulup böyle bir kaldı şu anda. Bir de Instagram account'um var. Onu da işte benim asıl memlekette olan işte akrabalar, annemler falan Lida'yı göremedikleri zaman oradan takip etsinler diye açıp fotoğraflarını paylaştım. Basit bir hesap da esasında yani ekstra bir şey yoktu ama sevildi. Oradan arkadaşlar birbirleriyle paylaştı. Bir şekilde oldu yani. Bir 20 küsur bin takipçiye ulaştım. Nasıl ulaştım ben de bilmiyorum. Bunlar seviyorlar. Lida çok sempatik geliyor herhalde.
İstersen adresini de ver buradan. Hani bizi buradan bulup da senin Instagram'ını henüz bulmamış olanlar da bölüm sonrası bakabilirler.
Adım soyadım zaten. Dilara Tan Ersözlü. Instagram'da o şekilde beni bulabilirler.
Tamam, süper.
Bir önermek istediğim bir hesap var. Bütün işini gücünü bırakıp Kamboçya'ya yerleşen ve orada bir aşevi kuran, orada hayatını devam ettiren, tamamen oradaki çocukların iyiliği için çabalayan bir, Instagram ve daha eski platformlardan tanıdığım biri var. Onun aslında web sayfasına, Instagram accountuna bakabilirlerse oradan doğum günlerinde, farklı özel günlerde bağış yapıp çocuklara bağış yapıyorsunuz. Arkadaşım da çocukların fotoğrafını çekiyor. Böyle bir yazı tutarak. Bizim için bir dondurma ısmarladı ya da bizim çatımızı onardı gibilerinden.
Destek olmalı.
Aynen öyle. Bunu söyleyeceğim. Aynı Soup Kitchen diye geçiyor da, Aynı Bilim diye aratırlarsa Instagram'dan kendisine ulaşabilirler. Bunu önermek istiyorum. Yani benim çok severek desteklediğim ve çok hayranlık duyduğum, çok da takdir ettiğim bir arkadaşım.
Teşekkür ederiz. Güzel bir öneri.
Teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Güzel. Aynen.
Canım, sende var mı bir şeyler? Vardır senin sağ cebinde bir yerde bir şeyler önerecek.
Ben de kısaca söyleyeceğim bir YouTube hesabı var. Dilara ile yapacağımız bölüme ön çalışma yaparken karşıma çıktı YouTube'da. Kanada Geyikleri isimli bir YouTube hesabı var.
Evet.
İki arkadaşın yaptığı, çektiği videolar falan var. Çok eğlenceli buldum ben. Son birkaç videoyu izledim. Onu önerebilirim tüm dinleyicilere. İlave olarak da bizim HKBU dinlencisi playlistimize Kevin Morby'den Beautiful Strangers isimli şarkıyı ekleyip sözü sana vereyim.
Kanada'daki bütün yabancılara gelsin. Beautiful Strangers.
Yani 40 milyonun dışındaki insanlara gelsin.
Benim bir tane alakasız önerim var. Bir başka podcast olan Nacizane Podcast bize önermişti Instagram üzerinden. Fatih Akın'ın Paramparça filmini izlediniz mi diye. Ayrıca İngilizce ismi In The Fate. Bu Nefes Alamıyorum bölümünü yaptık işte. Bu bölümde göçmenleri konuştuk falan filan. O Fatih Akın'ın o filminde de göçmen veya işte Türkiye'den gelenlerle ilgili bir şiddetle ilgili bir konu vardı. Oradan yakaladı. Öneriyi öneren biri olarak bir ilk gerçekleştiriyorum herhalde bu köşede. Kendi önerimden ziyade. Nacizane Podcast'in önerisini öneriyorum. Bir de bu bölümle alakalı olarak da bilmiyorum Dilara sen izledin mi veya var mı evde, Cihan sende de Türkiye'deki Netflix'e koydular mı, ama Patriot Act diye benim sevdiğim Hasan Minhaj diye bir, aslında normalde Amerika'da komedyen olan ama bu Patriot Act programında böyle daha ciddi konuları biraz hafif espriyle ele alan bir şeyi var, bölümleri var. Oradaki bölümlerden bir tanesinde The Two Sides of Canada diye de bir bölüm yaptı. O bölümde sizin Dilara yaşadığın yerin başbakanı olan Justin Trudeau mu nasıl söyleniyorsa artık soy ismi.
Evet, müthiş bir adam. Yani.
Onunla bir şeyi var, röportajı var. Çok ünlendi o röportajı. O bölümü izlemeyenler izlesin. Orada ilginç, hafif böyle ciddi bir röportaj yapıyor başbakanına veya başkanıyla. İşte Kanada'nın, çok keyifli izlemiştim. Onu öneriyorum. Hı-hı. Patriot Act olarak. Onun dışında da bir önerim yok.
Okey. Ben de bakacağım.
O zaman Cihano, senden güzel bir kapanış alalım ya.
Dilara'ya bize bu bölümde inanılmaz eşliği ve güzel anlatıları için teşekkür edelim. Bize zaman ayırdı. Bizimle beraber oldu.
Ben teşekkür ederim ya. Benim için de çok güzel bir deneyim oldu.
Ayrıca bayağı keyifliydi. Ayrıca Samet, sana da teşekkür ederim bu efsanevi önerilerin için. Naçizane podcast'ı de unutmadan.
Aynen.
O zaman bir sonraki bölümde tekrar herkesle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Teşekkürler Dilara.
Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler.
Görüşmek üzere.